Ayrım 42.
Son derece şakacı ve zekiydi. Okulun duvar gazetesine yazdığı yazılarda beni yerden yere çarpıyordu. Gerçi bu yazılarda benim asıl adımı kullanmıyordu ama okuyunca kimden söz ettiğini anlamamak olanaksızdı. Sonra birdenbire rastlantı olarak Christina'nın bana karşı gösterdiği bu düşmanlığın derin, içten bir aşkı gizlemek çabasından doğduğunu anladım. Oysa ben de onu seviyordum. Tutumuna, alaylarına yalnızca bu sevgi yüzünden katlanıyordum. Savaşın başlamasından biraz önce ve başlamasından birkaç ay sonraya dek 1941 yılının yazında çok güzel bir tatil yaptık. Birliğimin bulunduğu bölgeye tatillerini geçirmeye gelen öğrenciler arasında Christina da vardı. İşte arkadaşlığımız bu çerçeve içinde başladı ve devam etti. Öğrencilere savaş sanatı dersleri veriliyordu. Christina da paraşütçülük dersleri alıyordu. O sırada nişanlandık. Hemen de ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü benim birliğim başka bir yere naklediliyordu. O günden sonra da Christina'yı görmedim. Daha sonra işler yolunda gitmeye başladığı sırada beni uçak savar kıtasından alıp kurma heyetinin 7. şubesine verdiler. Burada dil bilenlere gereksinme varmış. Ben de 2 kez yaralanmış, hastanede yatmıştım. Faal bir rol oynayacak durumum kalmamıştı. İşte seni o sırada buldum. Seni ne kadar aradığımı bir bilsen. Çamaşırcı Tanya Christina'nın arkadaşıdır. Birbiriyle cephede arkadaş olmuşlar. Christina'dan sık sık söz eder. Tanya'nın gülüşünün ne kadar Yuri'ye benzediğine dikkat ettin mi? İnsan onun ucu kalkık burnunu, çıkık elmacık kemiklerini görmezlikten gelince yüzü gayet hoş, sevimli oluyor. Tıpkı Yuri'ninki gibi tam bir Rus yüzüne sahip. Bu tipi her yerde rastlanır. Ne demek istediğini anlıyorum ama hiç dikkat etmedim. Ne kadar çirkin, kaba bir at. Tanya Bizencherednaya. Bizencherednaya sıra bekleyen demektir. Bu onun gerçek soyadı olamaz. Bana uydurma gibi geliyor. Kendisi anlattı. Annesi babasını tanımıyor. Rusya'nın içindeki bir bakım evinde yetiştirilmiş. Ona babası yok anlamına gelen Bezotchaya adını takmışlar. Sonra bu değişe değişe Bezoncherednaya şeklini almış. Oralarda Rus dili en temiz şekliyle konuşulur, bilirsin. Bizim taraflara geldikçe değişir, soysuzlaşır. Kentliler anlamadıkları sözcükleri değiştirir, kendi anladıkları biçime sokarlar. 3. Gordon'la Dudorov'un bir konuşmalarından birkaç gün sonra iki arkadaş yerle bir edilmiş olan Karaçev kasabasına gelmişlerdi. Yine birliklerine yetişmeye çalışıyorlardı. Karaçev'de asıl birliği izlemekte olan küçük asker gruplarının arasında katılabilmişlerdi. Sıcak bir yaz günüydü. Bir aydan beri hava aynı biçimde sürüp gidiyordu. Gökyüzü açıktı. Bembeyaz bulutlar oradan oraya salına salına gidiyordu. Orel ile Brinyask arasındaki bereketli topraklar güneşin yakıcı sıcaklığı altında kahverengi olmuştu. Kasabanın ana caddesi tam orta yerden geçiyor, dosdoğru dağa çıkıyordu. Sokağın bir yanındaki evler bombardımanla yıkılmış, hepsi toz toprak yığını haline gelmişti. Bu yıkıntıları kökleri ortaya çıkmış ağaçlar, yanıp kurumuş meyve ağaçları çeviriyordu. Yolun diğer yanındaki barakalara bir şey olmamıştı. Çünkü bunlar kasaba bombalandıktan sonra yapılmıştı. Bir zamanlar evlerin bulunduğu tarafta oturanlar üzerlerinden hala dumanlar tüten toprak yığınlarını karıştırıyorlar, işe yarayacak gibi gördükleri eşyaları, kırık dökük parçaları bir yere topluyorlardı. Kimisi de sığınaklar yapmak için toprağı kazıyor, kazdıkları yerin üstünü kalın toprak yığınlarıyla örtüyordu. Yolun karşı yanındaki alan çeşitli yardım servislerine ait çadırlar, arabalar ve vagonlarla dolmuştu. Bunlar birbirleriyle bağlantılarını kaybetmişler, asıl birlikle bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Uzakta henüz patlamamış mayınların patlamasıyla bölge yer yer toza karışıyor, yangın devam ediyordu. Toprak yığınlarının araştırmaları mayının patlamasıyla kesiliyor, ayakların altındaki toprağın sarsıldığını hissediyorlardı. Bir an işlerini bırakıp doğruluyor, ağaç kütüklerine tutunuyorlardı. Yıkıntıların karşısındaki kocaman alanda çevresinde bir tahta perde gibi çalılıklar ve ağaçların büyümüş olduğu geniş bir çayırlık vardı. İşte çamaşırcı Tanya, Gordon ve Dudorov'la birlikte onu da almak için gönderilen arabanın gelmesini bekliyordu. Onun sorumluluğuna bırakılan orduya ait çamaşırlar sandıklara yerleştirilmiş, büyük yığınlar halinde alanın ortasında duruyordu. Tanya bu yığından gözünü bir an olsun ayırmıyor, bir yere kımıldamıyordu. Çevresindekiler de bir yere gitmiyorlardı. Ellerine geçecek bir taşıt aracını kaçırmaktan korkuyorlardı. Bir saatten beri bekliyorlardı. Yapacak bir şey olmadığı için yaşamı boyunca çok şey görmüş, çok şeye tanık olmuş olan Tanya'nın bitmez tükenmez konuşmalarını dinliyorlardı. O sırada genç kız General Jivago ile nasıl karşılaştığından söz ediyordu. Elbette tanıştım, hem de dün. Beni General Jivago'nun yanına götürdüler. Buradan geçiyormuş. Christina hakkında bilgi topluyormuş. Christina'yı tanıyan birini görmek istemiş, beni söylemişler. Sonra yanına gittim. Hiç de korkmadım doğrusu. Herkes gibi bir insan bu General Jivago. Çekik gözleri, simsiyah saçları var. İşte ona bildiklerimi anlattım. Beni dinledi, sonunda da teşekkür etti. Siz kimsiniz diye sordu. Nerelisiniz? Elbette ona nereden gelip nereye gittiğimi söyleyecek değilim. Bilirsiniz, o bakım evinden öbürüne dolaşmışım. Bunda anlatılacak ne var ki? Ama beni rahat bırakmadı. Üstelik anlatın, dedi. Bunda utanılacak bir şey yok. Önce utandığımdan fazla bir şey anlatamadım. General Jivago sözümü kesmeden başını sallıyor, devam edin der gibi bakıyordu. Sonunda yüreklendim. Üst tarafı anlatılacak gerçekten çok şeyim vardı. Anlatsam inanmazsınız zaten, uyduruyor dersiniz. O da inanmadı. Ayağa kalktı, hay Allah dedi, inanılacak şey değil. Şimdi vaktim yok ama daha sonra sizi aratacağım, yanıma çağırtacağım. Hiç böyle bir yaşam öyküsü dinlememiştim. Sizi burada bırakmayacağım. Ama anlamak istediğim bir iki nokta daha var. Belki de sonunda yeğenim çıkarsınız, hiç belli olmaz. O zaman sizi okula yollarım. Nerede isterseniz orada öğreniminizi sürdürürsünüz. İşte böyle söyledi. Size yemin ederim böyle söyledi. Bu sırada Batı Rusya ve Polonya'da saman taşımak için kullanılan cinsten iki kenara kapalı bir at arabası geldi. Arabayı bir asker sürüyordu. Asker arabayı durdurdu, indi. Atları çözmeye başladı. Tanya'dan başka hepsi askerin yanına koştular. Atları çözmemesi, onları istediği yere götürmesi için yalvarmaya başladılar. Elbette bedelini vereceklerdi. Ama asker emir kulu olduğunu söylüyor, önerileri kabul etmiyordu. Atı ya da arabayı kullanmaya hakkı yoktu. Sonunda çözdüğü atları alıp gitti. Bir daha da gelmedi. Bunun üzerine Tanya ve diğerleri çıkıp arabanın üstüne oturdular. Tanya arabanın gelişiyle yarıda kalan öyküsüne devam etti. Gordon, mümkünse General Jivago'ya anlattıklarını bize de anlat dedi. Bunun üstüne Tanya korkunç öyküsünü anlattı. 4. Gerçekten de anlatacağım o kadar çok şey var ki, anlattıklarına göre annem babam saygıdeğer insanlarmış. Bana bunu yabancılar mı söyledi, yoksa benim belleğimde mi öyle kaldı bilmiyorum. Sözüm ona annem, Raisa Komarova bir Rus bakkalının karısıymış. Yoldaş Komarova benim asıl babam değil. Tabii ben okumuş bir kız değilim. Anasız babasız bakım evlerinde büyüdüm. Anlattıklarım size garip gelecek ama ben yine de bildiklerimi anlatacağım. Bütün bu anlattıklarım Kurusitski dağlarının ardında Sibirya'nın öteki ucunda oldu. Çin sınırının yakınlarında. Kazakların ülkesini geçince buralara gelirsiniz. Kızıllar bulunduğumuz yere gelince babam annemi ve bütün eşyayı özel bir trene koyup başka bir yere yollamış. Annem çok korkmuş. Çünkü babam olmadan hiçbir yere gidemezmiş. Ama yoldaş Komarov'un benden haberi yokmuş. Annem bu adam benim haberimi alacak, biri söyleyecek diye çok korkarmış. O adam çocuklardan nefret edermiş. Bağırır çağırır, ayaklarını yere vururmuş. Çocuklardan hiç hoşlanmaz, onların insana sıkıntı vermekten başka işe yaramadıklarını söylermiş. İşte dediğim gibi, kasabaya kızıllar gelmeye başladığı zaman annem, Nagoronaya istasyonunda işaret memurluğu yapan Marfa kadına haber yollamış. Bu istasyon bulunduğumuz yerden 3 istasyon ilerideydi. Şimdi annemin bu kadını nasıl tanıdığını anlıyorum. Marfa kente süt ve sebze satmaya gelirmiş herhalde, oradan tanıyordu. İşte öykünün burasında bilmediğim bir yan var. Ne söylediklerini yalnızca Tanrı bilir. Belki de yalnızca kısa süre, kızıllar kentten gidene dek bırakalım demişlerdi. Yoksa annem çocuğunu bu kadar kolaylıkla yabancılara verecek bir kadın değildir herhalde. Çocuğu nasıl kandırırlar bilirsiniz. Git teyzenle konuş. Bak sana şeker verecek. Korkma, teyzen seni çok sever. Daha sonra çok ağladım. Ne kadar üzüldüğümü, çocuk kalbimin ne kadar kırıldığını anlatacak değilim. Kendimi asmak bile istedim. Neredeyse aklımı kaçırıyordum. Galiba Marfa teyzeye bana bakması için bir yığın para veriyorlardı. Çiftlik bir çocuk için çok eğlenceli bir yerdi. Burada inekler, atlar, kümes hayvanları vardı. Demir yolu boyunda vergi vermek diye bir şey yoktu. Doğduğum ülkeden gelen trenler yokuş aşağı inerlerdi. Hızı kesmek için fren yaparlardı. Sonbaharda ormandaki ağaçlar yapraklarını döktükleri zaman Nizovaya istasyonu olduğu gibi görünürdü. Marfa teyzenin kocası Vasya amcaya orada adet olduğu üzere baba diyordum. İyi kalpli, neşeli bir adamdı ama pek çenesi düşüktü. Hele içki içtiği zaman her şeyi önüne geleni anlatırdı. Ama Marfa teyzeye hiçbir zaman anne diyemedim. Belki de kendi öz annemi anımsadığım için olacak. Belki de başka bir nedenden ona hiçbir zaman yakınlık duymadım. Çok sert bir kadındı. Onun için ona yalnızca Marfa teyze demekle yetindim. İşte böylece zaman geçip gitti. Kaç yıl geçti anımsamıyorum. Artık bayrağı sallamak için tren yoluna çıkıyordum. Tarladan ineği ahıra getirebiliyor ya da atı arabadan çözmeyi becerebiliyordum. Marfa teyze bana yün eğirmeyi öğretti. Ev işlerine gelince, onu da yaptığımı söylemeye gerek yok sanırım. Ortalığı süpürmek, toplamak, ufak çapta yemek pişirmek benim için çok kolaydı. Bunlardan daha da ağır işler yapabiliyordum. Ha, söylemeyi unuttum. Bir de Petya'ya bakıyordum. Petya'mızın bacakları sakattı. Henüz 3 yaşındaydı. Hep upuzun yatardı. Onun için Petya'yı ben gezdirir, onunla ben oynardım. Bunları geride bırakalı o kadar çok zaman oldu ki. Ama andıkça hala tüylerim ürperiyor. Marfa teyzenin benim güçlü bacaklarıma yan yan bakışını hiç unutma. Sanki kendi Petya'sı yerine benim bacaklarımın kötürüm olmasını dilediğini, benim kötürüm olmamın daha doğru olacağını arzular gibiydi. Sanki Petya'nın kötürüm olmasına ben neden olmuştum. Biliyor musunuz, dünyada o kadar geri, cahil insanlar var ki. Şimdi anlatacaklarımı dinleyin. Bundan sonra olanlar anlattıklarımın yanında hiç kalır. Nep'in uygulandığı ilk yıldı. Bir tane ruble bir köpek ediyordu. Vasya amca Nizovaya'da bir inek satmıştı. Eve bir çuval dolusu para getirdi. O gece zil zurna sarhoş oldu. Ne kadar zengin olduğunu orada burada anlattı. Çok iyi anımsıyorum, rüzgarlı bir sonbahar günüydü. Evlerin çatıları uçuyor, trenler rüzgar karşıdan estiği için yokuş yukarı tırmanamıyorlardı. Bir de tepeden doğru yaşlı bir dilenci kadının geldiğini gördüm. Rüzgar eteklerini havalandırıyor, başörtüsünü uçuruyordu. Yaşlı kadın hem yürüyor hem de karnını tutarak inliyordu. Kendisini içeri almamızı söyledi. Onu sedirin üstüne yatırdık. Oh tanrım diye inledi. Beni hastaneye götürün, ne isterseniz veririm. Bunun üstüne Vasya amca atı arabaya koştu. Kadını 15 kilometre uzaktaki hastaneye götürdü. Bir süre sonra da biz yattık. Çok geçmeden atın avluda kişnediğini duyduk. Vasya amcanın bu kadar çabuk dönmesine olanak yoktu. Her neyse, Marfa teyze kalktı, ışığı yaktı, ceketini giydi. Vasya amcanın kapıyı çalmasını beklemeden kapının sürmesini çekti. Kapıyı açtı. Ama eşikte duran Vasya amca değildi. Dev yapılı, kıllı, esmer bir adam duruyordu. Nerede diye atıldı. Paranın yerini gösterin. Sattığınız inek için kaç para almıştınız onu istiyorum. Kocanı ormanda öldürdüm. Sen kadınsın. Paranın yerini söylersen sana dokunmam. Acele et. Gecikmez senin için iyi olmaz. Aman tanrım, korkudan ölecek durumdaydım. Bir kere kendinizi bizim yerimize koyun. Tepeden tırnağa tir tir titriyorduk. Korkudan ağzımızı açıp bir tek kelime bile söyleyemiyorduk. Bir kere Vasya amca öldürülmüştü. Adam öyle söylemişti. Onu ormanda baltayla öldürmüştü. Şimdi bizim sıramız gelmişti. Evde bir haydutla yapayalnızdık. İşte Marfa teyzenin aklını o anda kaçırdığını sanıyorum. Kocasının akıbeti onu çılgına çevirmişti. Ama acısını anlatacak durumda değildi. Önce dizlerinin üstüne çöktü. Hayduta bize acı diye yalvardı. Kıyma bana, benim param yok. Hangi parayı istiyorsun? Ben bu evde para olduğunu bilmiyorum. Ama adam aptal değildi, inanmadı. O zaman Marfa teyze pekala dedi. Para ikilerde, ben sana kapağı açayım da in al. Ama haydut tuzağa yakalanmadı, anladı. Sen in al dedi, sen yolu bilirsin. Al getir, nereden getireceksin şu parayı? Sakın beni tuzağa düşüreceğini sanma, sonra fena olur. Benimle şakalaşmaya gelmez. O zaman Marfa teyze, nasıl bu şekilde kuşkuya kapılıyorsun diye cevap verdi. Memnuniyetle iner parayı getirirdim ama bacaklarım romatizmalı, merdiven inemem. Ben sana ışık tutarım. İstersen kızım da seninle birlikte gelir. Yani benden söz ediyordu. Beni haydutla aşağı yollayacaktı. Sonum geldi artık diyordum. Ah yoldaşlar, o anda ne olduğumu bir bilseniz. Gözümün önünde kapkara bir perde gerildi. Bacaklarım titremeye başladı. Ayakta duramaz oldum. Neredeyse oracığa yığılacaktım. Ama şeytan herif her şeyi bir bakışta anladı. Bir bana, bir Petya'ya, bir de Marfa teyzeye baktı. Benim Marfa teyzenin kanından, canından olmadığımı anlamıştı. Hain bir bakışta bunu bize güzelce anlattı. Petya'yı bir eliyle tuttuğu gibi yerinden aldı. Hadi bakalım ışığı tut dedi. Petya ile birlikte toprağın altına kilere indiler. Galiba Marfa teyze aklını iyiden iyiye kaçırmıştı. Olanların farkında değildi sanıyorum. Haydut küçük Petya ile aşağı iner inmez çat diye kapağı kapattı, kilitledi. Üstüne de ağır bir sandığı çekti, çıkıp üstüne oturdu. Daha sandığın üstüne henüz yerleşmişti ki haydut aşağıdan bağırıp çağırmaya, kapağı yumrukla indirmeye başladı. Ne söylediği iyice anlaşılmıyordu. Çünkü taban tahtaları çok kalındı. Ama kapağı hemen açmasını, yoksa Petya'yı öldüreceğine dair bir şeyler söylediği belliydi. Bizi korkutmak için vahşi bir hayvan gibi uluyordu. Ama Marfa teyzenin kulağına bir şey girmiyordu. Gülüyor, bana göz kırparak sanki, bırak canı istediği kadar bağırsın diyordu. Anahtar bende. Bu sandığı da yerinden oynatıp kapağı açmasına olanak yok. Ona yaklaştım. Ta kulağının dibinde Petya'nın hayatının tehlikeye girdiğini bağırdım. Elinden geleni yaptım, sandığın üstünden indirmeye çalıştım. Ama çok güçlüydü. Yerinden kıpırdatamadım. Sözlerime de kulak vermiyordu. Haydut aşağıdan döşemeye vurmaya devam ediyor. Zaman geçiyor, Marfa teyze sandığın üzerinde gözlerini devirerek oturuyor. Hiçbir şey dinlemiyordu. Sonra, ah Tanrım, bu kadar dehşet verici bir şey görmedim, işitmedim. Tanrı bir daha da böyle bir şeye tanık olmaktan beni korusun. Yaşadığım sürece Petya'nın incecik, inleyen sesi hiçbir zaman kulaklarımdan gitmeyecek. Küçük Petya, zavallı masum, haydutun elinde dayak yiye yiye öldü. Şimdi bu yaşlı deli kadınla aşağıdaki katille ne yapacaktım? Vakit geçiyordu. Bu sırada dışarıda atın kişnediğini işittim. Sanki bana, hadi buradan kaçalım Tanya diyordu. İyi insanların yaşadığı yerlere gidelim. Pencereden baktım, Tanya'yı ağarmaya başlamıştı. Pekala diye düşündüm. Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim. Daha ben düşünüyordum ki ormandan bir ses, acele etme, bekle Tanya diye seslendi. Başka bir çıkar yol var. Bir lokomotif sesi, bahçemizde öten horozun sesi gibi yakından, net bir biçimde kulağıma çarptı. Bu lokomotifin sesini çok iyi tanırdım. Yolda kalan trenleri arkadan iterdi. Nagornaya istasyonunda istim üstünde beklerdi. Her gece aynı saatte evimizin önünden bir tren geçerdi. Bu trenin beni çağırdığını işitir gibi oluyordum. Dinledikçe kalbim küt küt atmaya başladı. Ben de Marfa teyze gibi aklımı kaçırdım galiba diye düşünüyordum. Cansız varlıklar bile benimle insan gibi Rusça konuşmaya başladılar. Düşünecek vakit yoktu. Tren yaklaşıyordu, lambayı kaptım. Henüz ortalık iyice aydınlanmamıştı. Deli gibi demir yoluna çıktım. Orada öylece durdum. Feneri aşağı yukarı sallamaya başladım. Daha ne söyleyeyim, treni durdurdum. Rüzgar ters yönde estiğinden pek hızlı gitmiyordu. Makinist beni tanırdı. Pencereden eğilip bir şeyler söyledi. Rüzgar yüzünden onun ne söylediğini anlayamıyordum. Ama ben ona bağırarak derdimi anlattım. Yoldaş amca, bana yardım et, kardeşimi öldürdüler, evi haydut bastı diye avaz avaz bağırıyordum. Ben bağırırken trenden Kızıl Ordu askerleri inmeye başladı. Meğer tren cepheye asker götürüyormuş. Teker teker inip yanıma geldiler. Ne var diye sordular. Trenin böyle birdenbire durmasına bir anlam verememişti. Olanları işitince eve geldiler. Haydutu bodrumdan çekip aldılar. Şimdi haydutun sesi Petya'nınkinden daha ince, daha dokunaklı çıkıyordu. Yapmayın yoldaşlar diye yalvarıyordu. Beni öldürmeyin, bir daha yapmam. Kızıl Ordu askerleri yasayı kendi elleriyle uyguladılar. Haydutu sürükleye sürükleye demir yoluna çıkardılar. Ellerinden ayaklarından raylara bağladılar. Treni üstünden geçirdiler. Elbiselerimi, eşyamı almak için eve dönmedim. Çok korkuyordum. Beni yanlarına almalarını rica ettim. Trene bindim, oradan uzaklaştım. O günden beri ülkeyi baştan başa dolaşıyorum. Abartmıyorum. Çocukluğumun o felaket dolu yıllarından sonra bu yaşam bana büyük bir mutluluk veriyordu. Kendimi özgür, mutlu hissediyordum. Yoksulluğun ve birçok çirkin olayın içine karıştım. Hayatta görmediğim şey kalmadı. Neyse, bunları daha sonra anlatırım. Şimdi o geceye dönelim. Trenden demir yollarında çalışan bir memur indi. Marfa teyze hakkında yapılması gerekeni söyledi. Daha sonra akıl hastanesinde iyileştiğini, hala yaşadığını işittim. Bilmiyorum hangisi doğru. Tanya'nın öyküsünü dinledikten sonra Gordon'la Dudorov ağaçların altında uzun bir süre konuşmadan dolaştılar. Sonra Tanya'yı almak için kamyon geldi. Çamaşır denkleri kamyona yerleştirildi. Gordon, Tanya'nın kim olduğunu anladın mı diye sordu. Evet tabii. Yevgraf Jivagon'la ilgilenecek. Bir süre sustuktan sonra, tarih boyunca bu birçok kez yinelenmiştir diye sözüne devam etti. İdealizm şiddet yoluyla kaba, hırçın bir durum alır. Roma Yunanistan içinden böyle çıktı. Sovyet devrimi de Rus aydınlarının içinden doğdu. Blok, biz Rusya'nın korkunç yıllarının çocuklarıyız der. Bunu kendi zamanında söylediğinde çocuktan kastı, çocuk değil, aydın, zeki kişilerin evlatları, varisleriydi. O zaman korku veren şeyler de daha çok ruhsaldı. Bu bambaşka bir şey. Şimdi onun söyledikleri gerçeklik kazandı. Çocuklar gerçekten çocuk. Terör devri de korkunç. İşte o zamanla bu zaman arasındaki fark. 5. 5-10 yıl sonra Moskova'da sessiz bir yaz akşamında Gordon'la Dudorov yine birlikteydiler. Alacakaranlıkta uzayıp giden kentin gürültüsü arasında yüksekçe bir pencerenin önünde oturuyorlardı. Yevgraf'ın toparlayıp bastırdığı Yuri'nin bir kitabını inceliyorlardı. Şimdiye kadar birkaç yerini okudukları, adeta ezberledikleri bu kitabın yapraklarını karıştırmaktaydılar. Arada sırada okumaya ara veriyorlar, bir iki kelime konuşuyorlar, sonra kendi düşüncelerine dalıyorlardı. Çok geçmeden hava iyice karardı. Yazıyı göremiyorlardı, ışığı yakmak gerekti. Moskova aşağıda, uzaklara doğru yayılıp genişliyordu. Yazarın doğup büyüdüğü bu kent, şimdi birçok olayın geçtiği bir yer olmaktan çıkmış, romanının başlıca kahramanı olmuştu. İki arkadaş bu romanın son sayfalarını çevirdiklerini içlerinde duyuyorlardı. Zafer kendisinden beklenen ışığı ve özgürlük havasını getirmemişti. Ama yine de havada özgürlüğün kazanılmasının yakın olduğunu bildiren bir takım belirtiler vardı. Pencerenin önünde oturmakta olan iki eski arkadaşa göre bekledikleri özgürlük gelmiş ve aşağıda uzayıp giden sokaklara yerleşmişti. Kendini her adımda belli ediyordu. Bu kutsal kente içlerinde büyük bir sevgi duymaktaydılar. Hatta bütün bu öykünün içinde yaşayanlar ve bu tarihi olayda rolü olan bütün insanlar için benliklerinde büyük bir sevgi besliyorlardı. Göğüslerinde mutluluğun sessiz müziği çalıyor, onları bir dalga gibi sarıyor, uzaklara kadar yayılıyordu. Ellerinde duran kitap onların ne hissettiklerini biliyor, onları destekliyor, güç veriyor gibiydi. Kitabın sonu. 2 Eylül 2004, sayfa 470.